Ayrım 13, sayfa 234. Yılmaz Güney. Tamam abim, Nihat'ın bana söylediği şu. Arkadaşı İpsala'ya kadar bir şoför arkadaş götürsün. Sen İstanbul'dan bir şoför bulacaksın. Şeyim bu, niyetim bu. Ben şimdi şunu söylüyorum. Diyorum ki acaba film, ışık tamam mı? Burada kalsa. Kalsa. Arkadaş gitmişken bir daha gelip gitme meselesi. Dinliyorsun değil mi? Gelip gitme meselesi zorluk çıkarırsa, zor olursa. Çünkü bu durumda 5 Nisan'da şeyin buradan çıkması gerekiyor. Bu durumda arkadaşın durumu denk düşmezse biz şeyi göze alırız. Yani biz burada minibüsü tutarız. Minibüsümüz orada kalsın. İleride yine kullanırız. Onu göze alırız. Acaba minibüsü ve şeyi alıp götürse mi? Jeneratörü. Jeneratörün de belli şeyleri var değil mi? Gerçi kirasından sakınmıyoruz da. Yani jeneratörü trene koyacaksın, paldır küldür bilmem ne gidecek. O da göze alınabilir, o da sorun değil aslında. Yani şeyin çıkartılması. Giderken çekilmiş filmleri alır götürür. Ben geldim, parça parça zaten çıkmıyor mu? Çekilmiş filmleri alır, minibüsü de alır götürür. Ben bir daha gelemem. Filmler daha sonra gidebilir mi? Ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Senin bu konuda bilgin var mı? Erol. Şimdi ayrı ayrı karneler var. Bir karnede negatifler var, bir karnede ışık türü, bir karnede jeneratör var. 3 karne var. Filmler de 6 parçaya ayrılmış. 25'lik mini paketler halinde çıkarabilir. Çekilmiş 30 kutu var. Onun 25'ini götürebilir. 5'ini de şeyden götürebilir. Yılmaz Güney. Evet evet, yani çok çeşit alternatiflerini bulamadınız. Erol. Yalnız gidişi zaten alır. Konuştum, çok sınırlıydı. Yani yetişmesi gerekiyormuş şeye. Orada yetişmesi... Yılmaz Güney. Ne zaman? Erol. Dönüşte. Yılmaz Güney. Yarın. Erol. Yani buradan gidecek. Çünkü Yunanistan. Şeye, feribota, perşembe günüymüş. Cuma günü mutlaka Zürih'te olmam lazım diyor. Yani yetişmesi zor bir ihtimal. Yılmaz Güney. Arabayla gitmesi ihtimali var. Erol. Hayır, arabayla gittiği takdirde, yani arabayla Zürih'e yetişebilmesi zamanlama açısından çok şey. Yılmaz Güney. Zor. Nasıl? Anlayamadım yani. Şimdi... Erol, şimdi abi Yunanistan'dan feribot, İtalya... Yılmaz Güney, uçakla gitmesi daha mı kolay şimdi? Erol, uçakla elbette daha kolay. Yılmaz gülüyor, sıkıntı ve imkansız kalışının sesiyle gülüyor, tokat sesi geliyor. Hiçbir şey anlamadan izleyen prodüktör şaşkın, o da gülüyor. Prodüktör, hiçbir şey anlamıyorum. Çevirmen, şimdi demin söylediklerinizi aktarmaya çalıştım ama açıkçası iyice anlayamadım. İsterseniz bilmesi gerekenleri... Yılmaz Güney, her şeyi bilsin, bizim gizlimiz saklımız. Çevirmen, bilmesi gerekenleri tekrarlasanız. Yılmaz çevresine yönelik konuşmasını sürdürüyor. Yılmaz Güney, şu, sorun şu, şimdi şöyle diyoruz. Bu arkadaşın ille kendisinin mi gelip götürmesi gerekiyor? Önce sana soruyorum. Erol, o malzemeleri, evet, çünkü... Yılmaz Güney, şimdi bak buraya bir minibüs geldi, tamam mı? Yazayım da daha iyi bak, bir minibüs geldi, ışık takımı geldi, film geldi, jeneratör geldi. Bu ata karnesi denen bir şeyle. Erol, minibüs dahil değil yalnız abi. Yılmaz Güney, buna minibüs dahil değil mi? Erol, minibüs özel arabası olarak. Yılmaz Güney, özel mi? Özel. Şimdi bu arkadaşın buradan çıkabilmesi için daha önceden bunu pasaportuna yazmışlar. Çıkarken bunlarla birlikte çıkmadığı takdirde şey oluyordu. Yalnız bir formül bulundu. Burada bir başka arkadaşın... Erol, bu sadece minibüs için abi, malzemeler için değil. Yılmaz Güney, öyle mi? Minibüs, minibüs bir şey oldu. Erol, minibüs özel malı görünüyor çünkü. Yılmaz Güney, ha evet, ha, anladım, anladım şimdi, anladım. Ha. Şimdi baştan... Prodüktör, ata karnesindeki şeyler olsun, minibüs olsun, bunlar bizi rahatsız etmesin. Şu anda önemli olan bir taslak, bir çözüm bulmamız. Yılmaz Güney, şimdilik çözüm önerim şu, benim düşüncem şu. Benim önerim, benim düşüncem şu. Bu son gelişmelerden sonra biz belli bir zararı yine göze alarak, arkadaşın da yorgunluğunu bir fedakarlık kabul ederek, ne yapacağımız şeyi eğer yapabilirsek, onun başarısının bir yığın şeyi telafi edeceğini düşünerek, şimdiki arkadaşı pazartesi günü uçağa bindireceğiz, tamam mı? Zürih'e göndereceğiz. Yılmaz gülüyor. Daha sonra, tamam mı? Daha sonra yine başımız derde düşerse, Yılmaz gülüyor. O zaman kendi rahat olduğu bir dönemde, Erol. Burada ben bir açıklama yapayım da. Şimdi geçen defa minibüs pasaportuna kayıtlı olduğu için rastlantıyla çıktı. Çıkamazdı. Yılmaz Güney, şimdi çıkamaz. Erol, çıkamazdı evet, rastlantıyla çıktı. Çok uğraştık, halledemedik. Şimdi diğer malzemeler, o ata karnesiyle gelen malzemeler uçakla da. Yılmaz Güney, kalsın. Erol, uçakla da çıkabilir. Yılmaz Güney, kalsın kalsın, minibüsle arkadaş gitsin. Erol, o daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Yoksa çünkü yine aynı sorun olur. Yılmaz Güney, iki sorun bir. Yani o minibüssüz çıkabilirse, minibüssüz çıksın gitsin, uçağa binsin gitsin. Bir. İkincisi o minibüs sorun olursa, minibüse binsin, puf gitsin. Yalnız şeyler. Erol, malzemeler bu. Yılmaz Güney, malzemeler kalsın. Biz malzemeleri daha sonra gönderelim. Giderken de çekilmiş filmlerimiz var. O filmleri beraber götürsün. Desin ki ben bu filmleri minibüsü almaya geldim. Götürsün. Anladın mı şimdi? Çevirmen, anladım. Çevirmen sorunu prodüktöre çevirirken Yılmaz kendi kendine söyleniyor. Yılmaz Güney, yine aslında gidebilir uçakla. Şey yapmakta da yarar var. Halledilir o yani. Çevremiz, o kadar geniş çevre vardı. Fakat kullanamadınız. Aptal. Prodüktör kendi çalışmaları hakkında konuşma istiyor. Güney'in filmlerinin Almanya ve Fransa işletmecileriyle ilgili doğan sorunlar ve benzeri konularda düşüncelerini anlatıyor. Yılmaz kısa yanıtlar vermekle birlikte fazla ilgili değil. Aklı sürekli aynı sorun üstünde. Malzemelerin Türkiye'de kalmasının formülünü arıyor. Bayramın yarım kalmasıyla yaşanan sorunla dolu. İlgisiz dinliyor ve konuyu yine o yöne çeviriyor. Yılmaz Güney, anladım anladım, önemli değil, anladım. Şimdi benim düşündüğüm, beraber düşündüğümüz, şimdi 3630 metre film çekmiş. Bu çekilen filmler genellikle ziyaret günü ile ilgili, bağlantısı olan şeyler. Cezaevinde ziyaret günü ile ilgili şeyler. Bu 3636 metreden eğer yarım saatlik bir şey çıkartma imkanı olabilirse, çünkü kendi başına da kullanılabilir. Yani bir televizyon filmi yapabilir mi? Bunları yani cezaevinden bir ziyaret günü diye. Çünkü o kendi içinde acıları, sevinçleri, bir takım şeyleri olan şeyler var. Mahkumlarla ilgili şeyler var. Gelme gitme, o arada mahkumların çalışması, şusunu busunu anlatan bölüm var. Bunların içinden yani makası vurabildiğim kadar vurup, ama filmi benim bir görmem gerekli. Ben görmek istiyorum. Yani filmi, yani bu kadar zarara girmişiz, bir şey daha girelim. Eğer düşündüğümün %10'u varsa buradan böyle bir yarım saatlik bir şey filmi çıkartabiliriz. Yani cezaevinde bir ziyaret günü diye bir film çıkartılabilir. Böyle bir filmin pazarlama imkanı olur mu? Yani televizyon filmi. Yani bu şeydir, bunu atmak, kaldırıp atmak var. Bir de acaba değerlenebilir mi diye belli bir şeyi göze almak var. Danışıyorum kendisine, yani danışıyorum. Prodüktör, olabilir. Yılmaz Güney, olabilir değil mi? Şu %10 meselesini söyle, yani düşündüğümün %10'unu. Çevirmen, yani kolay belli olmaz belki, 30 dakika kısa fakat olabilir diyor. Bu arada Erol, filmin çekimi yapılan bölümleriyle ilgili diyaları getiriyor. Erol, diyalar var abi. Yılmaz Güney, getirdin mi? Getir bakayım. Yılmaz diyalara bakmaktadır. Bakarken Erden'i kastederek kendi kendine konuşmaktadır. Keseceğim, orayı vuracağım, burayı vuracağım, bilmem ne edeceğim, falan edeceğim, bilmem ne edeceğim. Kendi kararı, adamlar diyecek ki, bunu söyleyecekler. Çünkü onların kafasındaki fena değil ile benim kafamdaki ile farklı iki şey. Ben kafamdakinin %30'unu istiyorum, %100'ünü istemiyorum. Ama benim kafamdakinin %1'i bile aksadığı zaman, Yılmaz yansıdığı zaman demek istiyor. Ama ne kadar enteresanmış deniliyorsa, niye o zaman kafamdakinin %bilmem kaçını da yansıtsalar, iyi falan mı diyelim yani? Yılmaz böyle kendi kendine konuşurken, bu arada prodüktör Türkiye'deki malzemeler sorunuyla ilgili ikircikli bir duygu içindedir, muhasebe yapmaktadır. Prodüktör, şeyin daha basit olacağını düşündüm, her şeyi birlikte götürmek ya da hiç, kısmen götürmek riziko olacak ve karıştıracak işi. Yılmaz Güney, tamam, oldu, evet, öyle yapalım, oldu. Prodüktör, gümrük muameleleri de karışacak. Yılmaz yine filme ilişkin diyalara bakarak kendi kendine konuşmasını sürdürüyor. Yılmaz Güney, sen şimdi ona sorarsın, öfke duyan kim? Sinirleniyorum yani, şaşkınlık öfkeye dönüşüyor. Bana kim öfke duyuyor? Teknisyenler mi? Yani sette çalışan arkadaşlar mı öfke duyuyor? Niye öfke duyuyorlar? Yani çalışılar paralarını alamadılar mı? Aldılar. Film bitti, niye öfke duyuyorlar? Biz deli miyiz ki? Deli miyiz ki Türkiye'de film yapılabilecek, yani Türkiye'de bir filme yatırılabilecek parayı bir kenara atıyoruz da, niçin şey yapıyoruz? Yani bu işi neden yapıyoruz? Neden böyle bir karar veriyoruz? Ben Bereketli'yi gördüm. Bereketli. Şey bir film değil. Yani iyi bir film değil. Ama şunu konuştum. Senaryom yoktu. Elimde mali imkanlar yoktu. İşte ekibim iyi değildi. Bilmem ne iyi değildi. Şu falan oldu. Ben bütün buna rağmen dedim ki eline iyi bir senaryo verirsek, bilmem ne falan da olursa, düşündüğümün %30'unu falan da aktarırsa, hiçbir yönetmen bizimle beraber bu kadar uzun zaman olmadı. 3 ay beraber oldum. Bu işten karlı olan yine Erden'dir. Neden? Çünkü ben onu 3 ay eğittim. Eğittim. 3 ay eğittim. O bütün o 20 senelik sinema hayatında benim ona 3 ayda öğrettiğimi öğrenmemiştir. Üstelik bu kadar bilmem ne yaparak da. Bir de prova yaptı. Şimdi gider bir takım yerlerde bir şeyler yapabilir. Bu benim için iyi bir şeydir. Sinemamız için de iyi bir şeydir. Ama Bayram Arife için, Güney Film için gerçekten çok kötüdür. Gerçekten kötü şeyler yapmıştır. En basit şeyler. Hapishaneye gidiyorsun, cezaevine gidiyorsun, gözünle görüyorsun. Ranzalar bitişik, imtiyazlı bir takım mahkumların aralarında şeyler var. Sana bu anlatılıyor. Sen gidip bunu, bu imtiyazı ortadan kaldıracak bir tavır koyarsan, şeyin ranzasıyla, Abbas'ın ranzasıyla Süleyman'ın şeyi tam karşı karşıya. Anlamıyor, kavramıyor. Bir şeyin, Battal'ın yönetimi. Battal filmde öyle önemli ki. Ben şimdi baktım, eğer filmin finalinde adam isyan ediyor. Yani isyan eden bir adam. Ve göğü taşıyor. Orada ufacık bir şeye millet tüyleri diken diken olacağına, burada millet güler. Güler, anlatabiliyor muyum? Ben bu kaygılardan dolayı, ben bu kararı verdim. Filmin bütünü içinde verdim. Bu şeyi verdim. Yani bu kararı verdim. Abbas. Abbas soytarı değil filmde. Ama bir komik gibi anlatırsan onun dramı ortaya çıkmaz. Bunlar için ben bu kararı verdim. Şerif Gören de endişeyi çekti. Ben Endişe'yi seyrettim. Endişe kötü filmdi. Fakat o atmosfer etkiliyor seyirciyi. Ha, o iyi. Hayır, iyi değil. O kötü, kötü. Ödüller verildi. İşte Endişe şöyle modern sinema. Yani Şerif Gören modern sinema mı yaptı? Başaramadı. Bu neye benziyor biliyor musun? Bilmiyorsun ama belli şeyleri de kavramayınca o iyi mi, kötü mü, kötü de diyemiyorsun. İyi galiba falan diyorsun. Bunun gibi bir şey. Bu filmin ölüsünü çekseydi, yani Bayram'ın ölüsü çekilse, mutlaka belli bir kalitesi vardır. Kalitesi var filmin. İyi film falan dedirtecekti. Dedirtir de. Yılmaz birden bu konuşmayı kesip çevresindekilere sesleniyor. Bir şey söyleyeyim, siz akşam için hazırlık yaptınız mı? Onların şeyini yapmak lazım. Şey, suç şey olmuş. Ne olmuş? Altından bilmem ne olmuşsa kabul etmemiş. Yani yönetmen mektubu var da. Şaşıran prodüktör anlamaya çalışıyor. Yılmaz belli ki elindeki diyalarla ilgileniyor. Prodüktör sesli düşünüyor. Hangi rejisör? Erden. Ha, Erden. Yılmaz Güney, şimdi mantığa bak. Senaryoda yazıyoruz. Şey pantolonunu çıkartır diyoruz. Seyit Ali çıkartıyor şeyini. Altında pijaması var adamın. Anlatıyorsun, diyorsun ki altında pijama giymeyen adam, donlu olan adam gizlice şey yapar. Bunun altında pijama var zaten. Niye yatağın altında çıkarıyor ki? Yatağın altında çıkartacağın zaman bunun altında pijama giydiğin görünür mü? Yılmaz acı acı gülüyor. Elinde diyalar olduğu anlaşılıyor. Ah ah, anlayış bu işte. Prodüktör, Erden iyi bir yönetmen değil dedik. Yılmaz Güney, değil de mesele şey değil, yani biz bir şeyi göze alıyoruz. Şunu çıkartabilir Erden. Durduruldu ve kendisine de şunu söyledik. Erden, sen bundan zedelendin, biz de zedelendik. Fakat sana, senin prestijini kurtarmak için inandığın bir projeyi bul gel. Biz bunun maddi şeyini, bunun zararıymış gibi zarar da etsek göze alalım. Tamam mı? Böyle söylemedin mi? Erol, söylediniz. Yılmaz Güney, yani bunu da göze alıyoruz. Yılmaz Güney, yani bunu da göze alıyoruz. Yani insanları harcamak, insanların böyle zor altında kalmasına göz yummak diye bir tutumumuz da yok. Tamam, hazırla bir proje, gel. Sana bir şey tanıyalım, bildiğin şeyi çek. Belki bu bilmediğin bir şeydi. Bilmediğin bir şey olduğu için olumsuz oldu. Yani bildiğini şey yapabilmen için. Yani çevrede, bak ben böyle böyle oldum. Bak ben bunu yaptım. Sana bu şansı yine biz verelim. Getir projeyi, ben buna inanıyorum de, biz hiçbir şey söylemeyelim. Yap ve biz bunu para yatıralım. Biz bunu da söyledik. Daha ne yapabilir ki bir insan yani? Yani biz meraklı mıyız ki şeyi göze alalım, zararları göze alalım? Bir yıl, bir senede bir film yapan adamız. Şunun şu tutumu, biz bu sene filmi yapmama durumuyla karşı karşıyayız. Şu bizim için prestij açısından kötü bir şey. Onun dışında dünyanın parası yanmış gitmiş. Yılmaz'ın burada sorduğu anlaşılıyor. Şey demişler, arkadaşlar diyormuş ki biz her zaman senin yanındayız. Bilmem neyiz falan diyorlarmış. Bir iki tane şeyin dışında. Onun dışında kimler seninle? Fatoş, Aytaç herhalde. Yılmaz Güney, onun dışında kimler seninle beraberiz diyor. Herhalde Cengiz Sezici, seninle beraberiz kardeşim demiştir. Eğer Erol diyorsa ki ben seninle beraberim diyorsa, onun Allah belasını versin. Fatoş, hayır Erol'u ben anlamıyorum ki senin de bu işi buraya getirsin. Yılmaz Güney, çünkü şey için kendisini batırmış bir adam. Yaptığı üçüncü şey. Bak kanalı yaptı, yaptığı firmayı batırdı. Bereketliği yaptı, batırdı. Bunları ben bilmiyor muyum? Baştan biliyorum. Bu adamların nasıl şey olduğunu biliyorum. Buna rağmen acaba Türkiye'de bir adama bir şey verebilir, fırsat verirsek bir şey olabilir mi diye bunun için girdik. Yani şey bu. Yılmaz bu konuşmasını kesip bağırmaya başlıyor. Her şey iyi olacak, her şeye rağmen her şey iyi olacak. Ve yanındaki arkadaşlardan birine yöneliyor. Sen çocukları koştur, akşamki meseleyi çözün. Çözemezseniz şey olur. Fatoş, ne meselesi? Yılmaz Güney, gitme meselesi tabii. Erol, otobüste mi? Yılmaz Güney, şey olsun. Erol, trenle mi? Yılmaz prodüktöre iletmesi için çevirmene yöneliyor. Yılmaz Güney, şimdi kendisine bir küçük şeyimiz, küçük bir yükümüz olacak buradan, küçük bir armağanımız olacak. O giderken zorluk çıkartır mı? Prodüktör, yok yok hediye istemiyorum, çok aldım. Gülmektedir. Yılmaz Güney, kendisine bir küçük halı şey yapacağız. Tapi. Prodüktör, fliegen tapi. Yılmaz Güney, uçan halı mı diyor. Gülüşmeler. Prodüktör, okey diye başlayıp uzun uzun konuşuyor. Çevirmen, diyor ki yine iş sorununa gelmek istiyorum. Şu anda Berlin'de toplu gösterim sayesinde Mayıs'ta da Cannes'da bir şeyler elde edeceğiz yani. Yılmaz Güney çevirmeni dinlemiyor, sözünü kesiyor. Biz eğer bu şeyimiz şey yapabilirsek Mayıs'a bir film yetiştirebiliriz. Mart'ta çekeriz. Çok süratli çekeriz. Yani Nisan içerisinde gelir. Nisan içerisinde de bitirebiliriz. Mayıs'a basabilirlerse orada kopyayı yetişebilir. Yani şöyle hesabım şu, kağıtlarına bakıyor. Mart'ta biz çekime başlayabilirsek Mart içinde çekim biter. Biz burada bütün hazırlıklarımızı yaparız. Yani seslendirme hazırlıklarımızı falan filan yapabiliriz. Bize Nisan'ın 15'inde o şeyler gelirse, mesela kopya, iş kopyaları falan gelebilirse, biz burada gece gündüz çalışarak bu 15 gün içerisinde filmin montajını yapar, seslendiririz ve göndeririz. Yani artık orada Mayıs'ın 28'i midir nedir bilemiyorum. Ben öyle biliyorum. Ben 28 Mayıs mı? Yılmaz burada Cannes Festivali'ni hesap ediyor. Prodüktör Mayıs ortasında, çok erken. Yılmaz Güney, ha tutturamayız, ben 28 Mayıs falan biliyordum da. Erol, bilet işini nasıl yapalım şimdi abi? Yılmaz Güney, abi şimdi, Ahmet abi şimdi gelecek, şimdi gelirler. Ahmet abiyi al, tamam mı? Yılmaz bu ara yanındaki bir arkadaşa fısıltıyla, para ver. Arkadaş, kaç para? Yılmaz Güney, ver bir 5000 lira, ver ver. Yine Erol'a yönelik. En iyi yer neyse, yani eğer yer kötüyse. Erol, birinci mevki falan mı abi, Kuşetli? Yılmaz Güney, ha ha ha. Erol, ora genellikle kalmıyor abi. Yılmaz Güney, kalmıyor. Belki köşe bucakta vardır, Ahmet abi bulursa. Yoksa böyle perişan gideceklerse en iyisi şey tutulsun. Erol, yani Kuşetli olmazsa otobüs. Yılmaz Güney, otobüs tutalım. Bir arkadaş, ikinci mevki olursa alamayız değil mi abi? Birinci mevki olursa alacağız. Yılmaz Güney, ha tamam mı? Öyle, şey yapalım. Erol, belki değil, yani Kuşetli olursa. Yılmaz Güney, kaç kişi? Bir arkadaş, 3 kişi değil mi? Yılmaz Güney, Allah belanı versin, Mevlüt yok mu? Arkadaş, Mevlüt de mi gidiyor? İzmir'e gitmiyor mu arkadaş? Yılmaz Güney, neyse kendisine sorarsın. Bir arkadaş, bilmiyorum ki arkadaşın gittiğini. Yılmaz Güney, tamam, tamam, tamam. Arkadaş, 4 kişi. Yılmaz Güney, bizim çevremizde biraz yamyam var, çevirmene yönelik açıklama. Yamyamı başka türlü şey yapmamak lazım. Bunlar yamyam. Çok akılsız bir adam bu. Aklı biraz şey. Böyle dıştan baktın mı adama benziyor. Benim yeğenim bu. Prodüktöre yönelik. Kuzen, kuzen. Onun kafası yok. Prodüktör, was? Ne? Yılmaz Güney, he hasn't had. O kafasız. Çok acayip bir adam bu be. Prodüktör konuyu yine görüşmeye çeviriyor. Yılmaz'ın daha diye söz ettiği projeyi ve filmi dışarıda çekebilir sözüne ilişkin görüşlerini söylüyor. Yılmaz Güney, şimdi bizim bu filmi dışarıda çekmemiz halinde Türkiye'de çekiyor gibi bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya olmayacağız. O zaman daha özgür çalışacağız. Yani en azından ve burjuva demokrasisinin sınırları içerisindeki özgürlüğün son kertesine kadar yararlanacağız. Şimdi biz burada diyelim ki dağı çekeceğiz. Dağı çekerken belli ki sen sınırlısın. Sınırlısın. Orada bu sınır ortadan kalkıyor. Yani orada belli bir, daha özgür bir çalışma olanağı olacak. Bu açıdan ben kendimi daha şey hissediyorum. Daha avantajlı hissediyorum. Bir, anlat. İki, dediğim gibi yani yönetmenin ille Türk olması şey değil. Ancak olabilir. Ünlü bir yabancı yönetmen şu televizyon şirketinin ya da şu dağıtım şirketinin evet biz bunun şeyini dağıtırız diyebileceği bir yönetmen ve onun yanında bir Türk yönetmen. Yani çünkü biz dışarıda da çeksek biz o Türk filmini çekmek isteriz. Yani ulusal nitelikte bir film çekmek istiyoruz. Yani bizim hedefimiz budur. Biz şey yapabiliriz, yani bu işin içinden çıkarız. Çıkarız yani. Prodüktör: bunları bilgi olsun diye söylüyorum. Orada bir temel çalışma, alt çalışma yapmak durumundayım. Almanya'da bir film şirketi kurmak için 200 bin Alman markı yatırmak gerekiyor. Bir Alman filmi yapmak için. Bundan sonra ancak bir destek söz konusu. Yani devlet desteği ondan sonra geçerli oluyor. Yılmaz Güney: yani Alman filmi nasıl olur? Alman filmi Almanya'da çekilen Alman yönetmenin yaptığı, esas olarak konusunun Almanya'da geçtiği film değil mi? Alman oyuncular da olur, yabancı oyuncular da olur değil mi? Fakat asıl filme damgasını vuran şey yani yönetmendir, senaristtir. Erol: yapımdır esas olarak. Yılmaz Güney: yapımdır, Amerikan yapımı. Fakat adam gidiyor Japon'a senaryo yazdırıyor. Japon oyuncularını da kullanıyor. Amerikan yapımıdır. Esas olarak bu herhalde değil mi? Çevirmen: yani bunun nedenleri Amerikan etkisinden korunmak için oldu. Bu nedenle sürekli kendi ulusal filmlerini koruyucu yasaların olduğunu bütün bu Avrupa ülkelerinde, bunun bizim için de engel teşkil ettiğini söyledi. Amerikalılar bu konuda yasal olarak falan daha kolay olurdu. Tabii böyle bir şey istediğini falan sanmıyorum. Yılmaz'ın sıkıldığı ve birden kalktığı anlaşılıyor. Esprili bir şekilde konuyu değiştiriyor. Yılmaz Güney: evet evet, şimdi kolaylığı olmayı falan bırak. Çay içecek mi çay? Ben bir ilaç içip geleceğim. Yılmaz daha sonra coşkulu bir şekilde dağ projesi için düşüncelerini ve öyküsünü anlatıyor. Yılmaz'ın görüşmenin tutanakları olarak yolladığı kasetlerin 2 Mart 1981 tarihli mektubunun öncesindeki günlerimize ilişkin bölümleri böyle. Görüşme esas olarak olumlu bir sonuç vermişti. Sorunun yurt dışına yansıyan kısmında nefes aldırıcı olmuştu. Prodüktör Züriye döndüğünde ne derece etkilendiği daha konuşmadan yüzünden okunuyordu. 2 Mart 1981 tarihli, yani 8 Şubat 1981'deki görüşmeden 3 hafta sonra yazdığı bu mektubun yansıttığı bir gerçek de son 3 haftada Yılmaz'ın çok yoğun bir çalışma temposuna girmiş olmasıdır. Yani mektubunu senaryosundan kadrosuna dek filmi yeniden çekime hazırlanmış, toparlanmış, sorunları alt etmiş olmanın duygusuyla yazıyor. Yılmaz'ın bir yanlışlığı eleştiri dili, genellikle biz diye başladığı bir dildi. Ve eleştiri süreci içinde hatanın yükünü bizim diğer unsurlarına, yani kendisi dışındakilere yüklerdi. Benli başlayıp yanlışlığın sorumluluğunu kendine yüklemesi enderdi. Biri bu mektubunda görülüyor. Kendini sert bir dille eleştirerek başlıyor, fakat hemen bir sonraki satırda Lenin'den yaptığı "akıllı adam hata yapmayan adam demek değildir, hatasını zamanında fark eden adamdır" alıntısıyla kendine yönelik eleştirisini kendine yönelik övgüye çeviriyor. Mektubunun bu ilk satırları Yılmaz'ın kişiliği ve kendi iç hesaplaşmalarındaki psikolojisini yansıtması açısından ilginçtir. Bu psikoloji bir bakıma ona zorlu dönemeçlerden gücünü yitirmeden çıkması, dik durabilmesi, yıkılmaması için moral dayanak oluyordu. Bence gerek bu mektubunda gerekse kasetlerdeki Erden hakkındaki sözlerinin dozundaki sınırsızlık, Yılmaz'ın öfkeli anlardaki tepkilerini sınırlayamayacak derecede kendini kaybetmesi özelliğinden geliyor. Yılmaz'ın yaşantısında bu özelliğinin örnekleri bedelini çok ağır ödemiş olduklarıyla da bir hayli fazladır. Erden'le birlikte çalışma kararının arifesinde benim bu birlikteliğe sıcak bakmayışım, yürümeyeceğine ilişkin duyduğum tedirginliği kendisine bildirişim ve Yılmaz'ın bazıları dışında kaygılarımı haklı bulmayışı önceki mektuplarında yansımıştı. Benim Erden'e karşı olmam Yılmaz'ın bu mektubundaki tanımlarında olduğu gibi, Erden'in içindeki hain ve insanlık düşmanı nasırlaşmış pislik gibi, Erden için söylenmesini yanlış bulduğum nedenlerle değil, basitçe Erden'le Yılmaz'ın kariyerlerine olan tutkularındaki kişilik benzeşmesiydi. Daha önce de Dergi ve Güney Film'de birlikte çalışmış ve sonucunda benzeri bir çatışmayı yaşamışlığın deneylisi kişiler olarak yeniden birlikte çalışma kararlarında hem Erden hem Yılmaz iki tarafta hatalıydı. Mektubunda Yılmaz'ın tüm sinema çevresine son derece kırgın ve kızgın olduğu görülüyor. Bir kez daha yalnız bırakıldığı ve kuşatma altında olduğu duygusu içinde. Esasında onun bu duygusu çevresinde onca geniş sevgi ve dayanışma ağı oluştuğu dönemleri de dahil, her döneminde belli oranda yaşadığı ve belli cümlelerle dile getirdiği bir duyguydu. Bu duygusundan herkese rağmen her şeye ulaşıyor olmanın zevkini tadıyor gibiydi sanki. Bu düşüncemi değişik zamanlarda kendisine de söyledim. Yanıtı her seferinde kendi ölçülerinde net ve kesindi. Onların bana sevgileri ve destekleri içten değildir. Onları böyle olmak zorunda bırakan benim. yani Yılmaz Güney'dir. Beni içten sevip destekleyen sadece halktır. Bu gerçek var olabilmeleri için diğerlerine de başka alternatif bırakmıyor anlamında yanıtlardı bunlar. Yanıldığını söyleyip isimler sıralayacak olsam istisnadır diye karşılıyordu. Oysaki yalnızlık duygusunun yoğun bir şekilde yansıdığı bu mektubunu yazdığı dönemine dünyadaki desteği bir kenara bırakarak bile baksak, Türkiye'de çok sayıda sanatçı, aydın, teknik eleman, devrimci ve kuşkusuz ki halktan sayısız insan, Türkiye'nin o koşullarına rağmen Yılmaz'ın başarılı olması için karşılık gözetmeksizin çırpınmıştı. Bir açıdan Türkiye tarihinde hiçbir sanatçının sahip olmadığı bir şanstı bu. Aksinde zaten yolun sonuçlanması da mümkün olmazdı. Mart 1981'in ilk haftasında yazdığı bu mektubun bir yerinde izin tarihini kurgu sürecine denk düşürebileceğini söylüyor. Yasal izin hakkının doğduğunu vurgulayıp izin alabileceğini söylüyor. Bir başka bölümde bu izinde Muş'ta idim diyor. Çelişki var gibi görünmekle birlikte yoktur. Çünkü burada kurgu sürecine denk düşürmeyi istediği izinle, özgürlük yönündeki planlarımızla ilgili tarihlerin yeni duruma göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini kastediyor. Yol adıyla belirttiği proje de bu konuyla ilgilidir. Daha önce de söylediğim gibi Yılmaz'ın kaçırılması için o dönemde düşündüğü yollardan birisi, Dalaman'a özel bir uçak indirilmesi, diğeri film çekimleri sürecinde özel bölmesi olan bir tırla sağlanmasıydı. Üçüncü bir yöntem olarak deniz yolu benim düşüncemdi. Yol, yolcu sözcükleri de bu sürecin değişik kodları arasındaydı. Ve Yılmaz bu anlamıyla yolu da başlaması, sürmesi ve bitişiyle kendi çıkışını da içerecek şekilde İran'dan Avrupa'ya dek gidecek bir film projesi olarak kafasında geliştirmişti. Bayram olarak çekilen filme miras kalan Yol adının öyküsü buralardan geliyordu. Mektubunda bu tırlara dayalı yol projesi için Yunanistan'la birlikte çalışabileceğimizi, en azından yardımcı olabileceklerini söylüyor. Daha sonra bir takım kaygılarımız nedeniyle Yunanistan'da ilişkimizi görünen direkt bir ilişki olarak değil, görünmeyen dolaylı bir yardımlaşma ilişkisi olarak belirlemiştik. Bir önceki mektubunda verilmesine kesin gözüyle baktığı yeni cezalar nedeniyle önünde çok az bir zaman kaldığını ve kapalıya alınacağını söylediği Mayıs ayından bu mektubunda muhtemel olan afla serbest kalıp yolu kendisinin çekebileceği bir ay olarak söz ediyor. Mektup dilinin gereği olarak böyle söylüyor. Kapalıya alınacağı tedirginliği daha da yoğunlaşmıştı. Mektubundaki kimi kez küçük harflerle, kimi kez büyük harflerle üstüne basa basa yazdığı belkiler, Yılmaz'ın o günlerdeki duygu halini yansıtıyor. Hırsını, hıncını, özlemini, olanaksızlıklarını, sabırsızlığını, özgürlük düşünü ve buna o yıl içinde ulaşma isteğini bu sözcüğün duygusuna gizliyor. Bu bölümde açıkça, "Artık gelecek yılda özgürce film çekmek istiyorum" çığlığı gizlidir. Mektubundaki Isparta Devlet Hastanesi sorunu sözü, o tarihte bu hastaneye yaptığımız bağış konusuyla ilgilidir. Yılmaz mektubunda hissettirdiği gibi büyük maddi sıkıntımıza rağmen bana listesini yolladığı göz ameliyatı aletlerini alıp anlayacağını tahmin ettiğim için açıklamıyorum dediği nedenlerle Isparta Devlet Hastanesi'ne bağış olarak göndermemi istemişti. Güney film harcama tutanaklarında 1981 Şubat ayında 2000, Mayıs ayında 5600 İsviçre frangı ödeyerek aldığım göz aletleri için Isparta Devlet Hastanesi'ne bağış olarak gönderdiğim aletlerin tutarı diye not düşmüşüm. Yılmaz'ın sürü senaryosunun Almanca basımı için yaptığım anlaşmadan sonra Boynu Bükük Öldüler adlı romanının Fransızca basımı için de Les Éditions de Jean-Claude Loet ile yaptığım görüşmeler sonunda anlaşmayı imzalamıştım. Bendeki orijinal anlaşmanın imza tarihi olarak Mart 1981 görülüyor. Yılmaz'ın bu mektubu yazdığı tarihe denk düşüyor. Mektubunun son cümlesindeki "Boynu bükük öldülerin düzeltimine başladım" cümlesi bu konuyla ilgilidir. Mektubun sonuna düştüğü "kaktüsün dışında bir iki adres gerekli" sözü Yılmaz'ın haberleşmenin güvenliği konusundaki titizliğine bir örnektir. Güney Film Bürosu'nu o firma içinde açmış olduğumuzun ve bayram için birlikte çalıştığımızın belli kesimlerce duyulmuş olduğu hesabıyla gizliliği olan özel haberleşmelerimiz için daha emin adresler istiyor.